gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ikinci iş gününde buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız varsa iletebilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var, neler konuşacağız, gelin şöyle bir göz atalım. Anadolu'nun kültürel belleğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneğini konuşacağız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Oğuzhan Aydın'la. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle olacak. Her salı olduğu gibi ve bugün Cumhuriyet döneminde çocuk ölümlerini engellemek ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesini teşvik etmek için düzenlenen Gürbüz Çocuk Yarışmalarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sana aşkı öğretirim deyip fikrimi çalıyor. Ben de boş değilim, hani öğretebilir mi acaba? Sevdim, deli deli sevdim, senin diyor al her şeyim. Yine de ben şüphedeyim, doğru mu acaba?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Oğuzhan Aydın bizlerle birlikte. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de şu mübarek Şaban ayında bütün dinleyicilerimize gönülden selamlarımı arz ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada biz yayına girmeden önce Sayın Aydın bana bir dörtlük söyledi. Bununla girebilir miyiz yayına dedim. Yok, ben başka bir dörtlük söyleyeceğim dedi. O dörtlüğü istiyoruz şimdi.
Ahmet Yesevi Hazretlerinin kurucu atamız Ulu Türkistan, Piri Türkistan, Anadolu'nun ve Balkanların Müslümanlaşmasını ve Türkleşmesini sağlayan 99 bin alperenini Türkistan'dan bu mübarek topraklara gönderen, aynı zamanda kendisini de bir aşık, halk ozanı kabul edebiliriz. Çünkü irticalen, yani doğaçlama söylüyor, hazırlıksız söylüyor. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri Divan-ı Hikmeti'nin girişinde şu mısralarla başlıyor. Diyor ki, Bismillah deyip, beyan ederek, hikmet söyleyip, talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Bizim geleneğimizde, bizim kültürümüzde, bizim irfan medeniyetimizde besmele ile başlamayan her işin sonu güdük kalır, yani eksik kalır. Onun için aşıklarımız, şairlerimiz, yazarlarımız, mütefekkirlerimiz sözlerine başlarken, şiirlerine başlarken besmele ile başlamışlar, Allah lafzıyla başlamışlar ve münacatlarla başlamışlar. Mesela günümüz aşıklarından Aşık Kulnuri. Bakın bir şiirinde ne diyor? Diyor ki, yaratmış her şeyi, yazmış adını. Canlı da cansız da var Allah Allah. Kesreti alemde bulamamışlar. Mekandan münezzeh sır Allah Allah. Kadiri mutlaktır, olmaz mı nazır? Nerede Allah dersen orada hazır. Sen gönülden çağır, yetişir Hızır. Düşkünler darına yar Allah Allah.
Ne güzel.
18 bin alem onun eseri. Onu söyler aşıkların hüneri. Nerede arıyorsun aşık kul nuri? Eğil bak kalbinde, gör Allah Allah. Bu lafızlarla başlamışlar. Bu şiirlerle başlamışlar. Daha sonra aşıklar, ozanlar naatlarla devam etmişler. Naat kime yazılmış? İki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yazılmış. Ve Aşık Reyhani ile rahmetli Aşık Mevlüt İhsani bir atışma yapıyorlar. Atışmanın ayağı, yani kafiyesi, Selatü Selam'dır. Sıra Reyhani'ye gelir. Reyhani der ki, kutupların, gavısların pirine Selatü Selam, çiçeklerin üstündeki terine Selatü Selam. Biz de TRT'nin Memleketin Sesi, Türkiye'nin Sesi radyosu aracılığıyla Efendimiz'e selat ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aşıkların sözüyle giriyoruz. Çünkü aşıklık bir menba. Bizim Türk irfan dünyasının beslenme noktası, bir kaynak. Adeta aşıklar çağlayan gibi çağlıyor. Soruyorlar, diyorlar ki, aşığı nasıl tarif edersiniz? Öyle ya, aşık kim? Aşık ne? Aşığı bakın nasıl tarif etmiş Aşık Mevlüt İhsani. Sorma aşıklara kimin nesidir. Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder, ne tartan anlar. Aşıklığı ölçen de hissedemez, tartan da anlayamaz. Çünkü Sezin Hanım, bir okuyan bir kişi illa okuma yazması olacak diye bir şey yok. Allah vergisi. Allah kalbine dolduruyor. Kalbinden dolduktan sonra adeta vücut kadehinden aşk şarabı taşıyor. İşte aşıklık bu. Bir menba ve bizim memleketimizin, bizim irfan dünyamızın aşıklar temsilcisi. Aslında aşıklar bizim konuşan dilimiz, duyan kulağımız, gören gözümüz. Çünkü iletişim kaynaklarının olmadığı dönemlerde Türk dünyasında, ata yurdumuz Türkistan coğrafyasında aşıklar adeta birer haberci, birer ulak. Bir taraftan bir haberi alıyor, diğer tarafa götürüyor. Ve bunu nasıl? Estetik bir biçimde, şiir biçimde, insanların dertlerini anlatamadıkları yerde araya giriyor. Ve o dertleri en güzel bir biçimde aşıklar anlatıyor. Dertlere tercüman oluyor. O gün ozan diyorduk, şaman diyorduk. Anadolu coğrafyasına geldi, aşık oldu. O gün kopuz çalıyordu, Anadolu coğrafyasına geldi. Ne yaptı? Aşık. Bağlamasını değil, bağlamayı, bunu bazen dinleyicilerimiz karıştırıyor. Bağlamayı Türk halk müziği sanatkarları çalar. Aşıklar divan sazı çalarlar. Ve aşıklar sözlerine nelerle başlarlar? Divanlarla başlarlar. Divan 15 hece ölçülü şiir söyleme tarzıdır. Mesela bir divan örneği, bir dörtlük ağırdır biraz da, ağır bir girişi vardır. Aşıklar ondan bir güç alırlar divandan. Ondan sonra ustamalı türküler söylerler, kendi türkülerini söylerler, atışmalar yaparlar ve koçaklamalarla programlarını, fasıllarını sonlandırırlar. Mesela ne diyor Mevlüt İhsani, Aşık Mevlüt İhsani bir divanında? Diyor ki, Mevlüt İhsan ağlayarak çaldım gamlı sazımı, yüz bin dostum vardır amma toprak çeker nazımı, Adana'da Ağustos'ta bulamadım yazımı, başı duman ağrı gibi kar ararsan işte ben diyor. Reyhani ne diyor bir divanda? En son dörtlüğünü okuyorum, mahlaslarının geçtiği. Aşıklar son dörtlükte ya ünvanlarını, ya isimlerini, ya soyadlarını, ya da mahlaslarını kullanırlar. Ve o son dörtlük olduğu anlaşılır ki aşık mahlasını tapşırmış. Deriz ki bu aşığın son dörtlüğü. Ey Reyhani, hep düşündün dünyada han olmayı. Hiç aklına getirmedin bir kabristan olmayı. İstemem sensiz efendim tahta sultan olmayı. Ben medeni bir köleyim, yanında eyle beni. Bununla başlarlar fasıllara.
Çok güzel gerçekten, hani sizi dinlerken de hani yalnız onları okumak değil ama siz de gerçekten öyle güzel seslendiriyorsunuz ki bilmiyorum sizde de var mı böyle bir arzu ya da böyle bir geçmişten, hani atalarınızdan, dedelerinizden gelen bir aşıklık geleneği?
Öyle bir şey yok. Onları seviyoruz, dinliyoruz. Alanımız bu zaten. Onlar üzerine çalışıyoruz. Mesela onlar üzerine yıllardır çalışıyoruz, aşıklar üzerine, ama bir dörtlük yazabilme kabiliyeti yok. Çünkü bu bir Allah vergisi. Aşık okunmayan bir hece gibi, sabahı bekleyen bir gece gibi, analiz yaptılar sonuç çıkmadı, aşık bilinmeyen bilmece gibi. Bir muamma, bir sır. Kimi bade içerek aşık oluyor gece rüyada. İşte Hızır Aleyhisselam ya da dervişler getiriyor bir badeyi, bunu Allah aşkına iç. İkincisini peygamber aşkına iç, üçüncüsünü de her aşığın bir maşukası oluyor. Kerem'in maşukası Aslı, aşık garibin maşukası Şahsenem, aşık Sümmani'nin maşukası Gülperi. Mesela Sümmani 11 yaşındadır, Narman'ın Samıkale köyünde Ablak Taşı mevkiinde rüyaya yatar. Ama o güne kadar aşıkları dinliyor, aşık olmayı Cenab-ı Hak'tan devamlı istiyor. Adı Hüseyin'dir. Rüyada Sümmani'ye badeyi getirirler. Adı Sümmani değildir. Hüseyin, bunu birinci badeyi, aşk şarabını Allah aşkına iç. İkincisini peygamberimiz aşkına iç. Üçüncüsünü de Bedahşan Sultanı Gülperi Sultan aşkına iç. Ama Gülperi o kadar güzel ki, Gülperi'yi gözünün önüne getireceğiz. Eğer Gülperi'yi görürken gözünü kırparsan, Gülperi'ye dünyada kavuşamayacaksın derler. Ve bunun üzerine Hüseyin kabul eder, Allah aşkına, peygamber aşkına içer, üçüncüyü getirirler, Gülperi Sultan da gözünün önüne gelir ama güzelliğine dayanamaz, gözünü kırpar. Aynı rüya Gülperi Sultan da görüyor, o da aşık oluyor Sümmani'ye.
Aynı Gülperi Sultan diye bir şahıs
gerçek hayali değil. Mesela Sümmani hayatta Gülperi'ye kavuşmak istiyor, gidiyor geliyor İran tarafına ama bir türlü kavuşmak nasip olmuyor. Ve diyorlar ki, Hüseyin, artık senin adın, mahlasın Sümmani. Rüyada dervişler tarafından veriliyor. Ve hiçbir şiir bilmeyen, dörtlük bilmeyen çocuk, okuma yazması da yok, 11 yaşında uyanıyor ve şu dörtlüklerle kalkıyor. Diyor ki, uyandım gafletten, oldum perişan. Bir nur doğdu, alem oldu yürüyüşan. Selam verdi bana üç hub dervişan. Lisanları bir hoş, sedası tek tek. Aşıklar böyle. Bir menba adeta çağlıyor. Aşıklar sevgiliye söylüyor. Aşıklar dağa söylüyor. Aşıklar Allah'a söylüyor. Aşıklar gurbete söylüyor. Aşıklar kahramanlık eserleri dile getiriyor. Her konuda aşıkların yazdığı, söylediği şiirler var. Mesela rahmetli aşık Şeref Taşlova, bir çift güzel göz düşünün. Yani insan bir hanımefendiye gözlerine vurulmuşsa nedir? Gözlerin ne güzeldir, değil mi? O kadar, yani birkaç ifade daha kullanır. Ama aşığın dilinde bakın göz ne? Türk edebiyatı ne kadar zengin? Türk kültürü ne kadar zengin? Buradan öğreniyoruz. Gençlerimiz özellikle Türk kültür, Türk irfan kaynaklarını, eserlerini okusunlar. Aşıkların, şairlerin şiirlerini ezberlesinler. Mesela ne diyor Şeref Taşlıova? gözler için kirpiklerin kalem olmuş sevdiğim. Derdimi deftere yaza gözlerin, aşkınla divane oldum deliyim. Gün be gün eğiliyor ceza gözlerin. Züleyha Yusuf'u attı zindana, sevmişti kıyamadı o şirin cana. Sen de öyle sitem eyleme bana, dayanmaz cilveye naza gözlerin. Ağaç bir verince boynunu eğer, kirpikler ok gibi çok cana kıyar. Senin varlığın dünya varına değer, hoş bakınca süze süze gözlerin. Ama şu dörtlük çok önemli. Özellikle dinleyicilerimiz altını çizsinler, dikkatleri çekiyorum. Diyor ki, mağrurluk insana zarardır zarar. Bu fani dünyada kim kılmış karar? Gençliğe güvenme, ihtiyarlık var. Sarılır bir beyaz beze gözlerin. Ya. Aşık gözleri methediyor ama o dörtlüğe getirdiği zaman maşukasını ya da o gözlerini methettiği sevgiliyi yere vuruyor. Yani diyor ki mağrurlanma. Demek ki aşıkların her bir şiirinde, sevgiliye söylediği şiirde de didaktik unsurlar var, öğretici unsurlar var. Şeref mecnun olmuş Leyla çölünde, aşıklar gezerler gurbet elinde, destan oldu seni seven dili de, dil de söze, el de saza gözlerin. Aşıklar sırf saz çalıp türkü söyleyen kişiler mi? Hayır. Aşıklar yeri geliyor halk hekimi oluyor. Modern tıbbın gelişmediği zamanda. Adamın bir derdi oluyor, gidiyor aşığa başvuruyor. Aşık ne yapıyor? O derdine merhem oluyor. Bütün bitkilerden ona ilaç yapıp veriyor. Aşık yeri geliyor halkın önünde imam oluyor, namaz kıldırıyor. Aşık yeri geliyor toplumun kanaat önderi oluyor. Halk bir mesele üzerine anlaşamadıkları zaman gidip aşığa, ozana başvuruyorlar. Ve aşıkların, ozanların piri Türk edebiyatında ikidir. Biri Ahmet Yesevi'dir, biri de Dede Korkut'tur. Dede Korkut'un 11 hikayesi var değil mi? Dede Korkut aynı zamanda bir aşık, aynı zamanda bir vezir, aynı zamanda bir kanaat önderi. En son hikayelerin en sonunda ne diyor? Boy boyladık, soy soyladık, adı Görklü Muhammed'e bağışladık. Aşık yeri geliyor, kahraman oluyor. Mesela aşık şenlik var. Kars'ın, Ardahan'ın, Anadolu'nun giriş kapısı Harakani diyarında, Kars'ta 1876-78 Rus ve Ermeni mezalimine düçar olan Kars'ta şenlik baba var. Kahramanlık, koçaklama şiirlerinin en önde gelen şahsiyeti. Niye? Çünkü o gün Rus ve Ermeni mezalimi var. Aşık ona göre yetişiyor, halkının tercümanı oluyor. Ne diyor? Halk böyle 40 yıllık bir esaret hayatı var. 40 yıllık mezalim gerçekleşiyor. Ruslar ve Ermeniler adeta 40 yıl Kars'tan başlayıp 5-6 vilayete ne yapıyor? Adeta bugünkü modern dille, argo dille çöküyorlar. Şenlik halkta biraz moral bozukluğu olunca sazını kaldırıyor. Diyor ki verilmeyecek şeyler vardır. Şan gibi, şeref gibi, Kars gibi, Ardahan gibi. Rus kumandanı bunu duyuyor. Halk galeyana geliyor. Diyor ki bu halkı galeyana getiren kim? Diyorlar ki şenlik diye bir aşık var. Getirin bakalım. Zannediyor ki Rus kumandanı şenlik topluluğun önünde Rus kumandanından korkacak. Rus kumandanına metiye düzecek. Ama metiye düzmez aşık. Bir aşık Sıtkı Eminoğlu var günümüz yaşayan aşıklarından. O şöyle diyor. Diyor ki aşıkları tarif ederken memlekete fazla gelmiş külfeti aşıkların. Nedendir değer bulmamış ülfeti aşıkların? Ser vermiş, sır vermemiş, boyun eğmemiş, olmamış şaha sultana minnet aşıkların. Aşık sazını kaldırır ve bütün Kars halkı oradadır. Rus askerleri oradadır, kumandan oradadır. Zannediyorlar ki kumandana metiye düzecek ama Rus kumandanına şunu diyor. Ehli İslam olan eşitsin bilsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana deyince Rus askerleri şenliğin boğazına çöküyorlar, öldürecekler. Kumandan bir devlet adamlığının basiretini ve firasetini üstleniyor. Diyor ki aşığı serbest bırakın. Aşık halkının duygularını dile getirdi. İşte aşıklar bu. Yeri gelmiş Kars'ta halkının önüne düşmüş. Bağımsızlık mücadelesinin neyini yakmış? Ateşini yakan aşıklar, meşalesini yakan aşıklar. Ve bir nihane var mesela Kazım Paşa kumandasında bir asker. Askerler moral motivasyondan eksik olunca meşhur 93 koçaklamasını söylüyor Nihane Baba. Ne diyor? Vurun aslanlarım Allah aşkına. Şehit olanımız cennet köşküne. Aşıklar galeyana geliyorlar. ve kalkıyorlar mezalime karşı vatanımızı savunuyorlar. Sarıkamış'ta 90 bin şühedamız var değil mi? O şühedaya yaşayan aşıklarımızdan Nuri Çırağı bakın bir dörtlüğünde ne sesleniyor? Diyor ki tarihi çok yakın düneyin daha huşu ile can vermişler Allah'a. Bizden istekleri tek bir Fatiha bize sesleniyor kar çiçekleri. O Sarıkamış'ta yatan şühedamızı kar çiçeklerine benzetiyor. Evet. Şimdi aşıkların şiirleri aynı zamanda tarihe şehadet eder. Mesela Rus Ermenilerin diyorlar ya Türkler güya Ermenilere mezalim yapmış. Tam tersine Ermeniler kendi yurdumuzda bize mezalim yapmışlar. Gidin Kars'a, gidin Ardahan'a, gidin Van'a, gidin Erzurum'a, gidin Bayburt'a, gidin Erzincan'a. Tandırlıklarda, samanlıklarda bütün oradaki yerli Müslümanları toplayıp kadın kız, gebe, yaşlı demeden ateşe vermiş, yakmışlar Ermeniler. Biz onlara milleti saduka dediğimiz halde ama o günün aşıkları bu mezalimi dile getirmişler. Ne demişler? Kars'ı vurup Erzurum'u bastılar. Gelinleri iki canlı kestiler. Çocukları kundaklarla astılar. Yetiş imdadıma 3. ordu. 3. ordudan yardım bekliyor. Hı hı. Ve o günün o edebi eserleri, aşıkların şiirleri bize tarihe de ne yapar? Bir aydınlık, bir ışık tutar. Onun için bizlerin özellikle gençlerimiz, özellikle bugünün ilkokuldan başlayıp üniversite sonuna kadar devam eden Türk nesli bizim geleneğimizi, tarihimizi, şiirimizi, edebiyatımızı bilecekler. Çanakkale'den bugüne 102 yıl geçti. Bakıyorsunuz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Çanakkale şehitlerin üzerine daha bir eser yazılamadı. Tarih kitapları bile Çanakkale'yi o oranda anlatamıyor. Ama Mehmet Akif bir şiirde belki 1000 sayfalık olan hadiseyi ne yapıyor? Çanakkale şehitlerinde anlatıyor. Yani şiir uzun bir meseleyi kısa bir şekilde, açık bir biçimde, etkili bir şekilde, estetik bir şekilde anlatan edebi bir türdür. Ondan dolayıdır ki biz geleneğimizin, kültürümüzün kodları olan aşıkları ve aşıklık geleneğinin temsilcilerini bilmek zorundayız. Aynı zamanda aşıklar, ozanlar Anadolu'nun manevi fatihleri. Nasıl manevi fatihleri? Sözlerimizin girişinde Ahmet Yesevi'nin sözleriyle konumuza başladık. Yesevi Alperenleri gönderdi Anadolu'ya. Bu Alperenler aynı zamanda ozandılar. Alperenler kim? İşte biri Yunus Emre, biri Tapduk Emre, biri Hacı Bayram, biri Hacı Bektaş veya onların hocaları. Yunus Emre bir ozandır. 700 yıl geçmiş, 800 yıl geçmiş Yunus Emre'nin şiirleri hala daha sıcaklığını koruyor. Ne diyoruz Yunus için? Elinde aşk fanusu, geçerken okyanusu, Yunus'u görenler var, Yunus yummuş demektir. Türkçeyi o kadar sade bir dille anlatıyor ki, mesela diyor bir dörtlüğünde, gönül çalabın tahtı, çalab Allah demek. Eski Anadolu Türkçesinde Allah'ın karşılığı çalab. Gönül çalabın tahtı, çalab gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Bak gönül yıkmamayı bize anlatıyor ama o sadelik, o güzellik, o samimiyet, o hoşgörü bugün halen daha sıcaklığını koruyor. Onun için Konyalı Hadimi der ki insan odur ki bırakmalı bir eser. Eser bırakmayanın yerinde yerler eser. Eser bırakanlar bugün burada anılacak, yarın da anılacak, öbür günde. Eser bırakmayanların üzerleri toprak oldu gitti. Ama eser bırakanlara rahmet okuyoruz. Onlar hala daha canlı, ölmüyor işte. Evet. Aynı bağlamda Sümmani ne diyor? Bak gönül yıkmama. Mesela aynı, usuf farklı. Diyor ki çekme bu dünyanın endişesini. Devir eyle şu gönlün dört köşesini. Kemlik ile kırma kalbin şişesini. Yani kötü sözüyle. Sonra dönüp derman olsan fayda ne? Ne diyor? İnsan gönlünü yıkmak, gönlünü kırmak, Kabe'yi yıkmaktan, Kabe'nin bir taşını almaktan daha kötü. Niye? Kabe'yi yıktığın zaman yerine taş koyar götürürsün ama gönlünü yıktığın zaman gönülleri ne yapamazsın? Tamir edemezsin. Onun için bizim toplum olarak kimsenin gönlünü kırmamaya ihtiyacımız var. birliğe beraberliğe ihtiyacımız var değil mi? Evet. Türk toplumu Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle bir bütün. Aşık Veysel'in doğumunun 125. yıl dönümü bugün, bu yıl. Aşık Veysel'in doğumunun 125. yıl dönümü. Bakın Sivas'tan ses, Veysel'in sesi ne diyor? Diyor ki, Yezid nedir ne Kızılbaş? Değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş. Söndürmektir tek çaresi. Azerbaycan'dan Mikail Azafro ne diyor aşık rahmetli? İkisi de rahmetli oldu. Diyor ki bir kartalın kanadıyık. Bir milletin damadıyık. Bir babanın evladıyık. Bizim iller sizin iller. Aşıklar birlik ve beraberlik harcını da karıştıran, kotaran kişiler. Geleneğin bütün türlerinde bu ana meselelere, bu konulara, bu konuları görmekteyiz. Aşıklar bize nasihat ederler. Mesela Kul Nuri yaşayan aşıklardan diyor ki, kiminle oturdun, kiminle kalktın? Adamla otursan adam olurdun. Diken eker, diken biçer, satarsın, sen de gül yetirsen adam olurdun. Ey aşık Kul Nuri böyle ne oldun? Ömrün geldi, geçti, hüzünle doldun. Taptuk kapısına birkaç yük odun. Sen de düz götürsen adam olurdun. Yunus'u Yunus yapan ne? Taptuğun kapısına düz odun götürüyor. Diyorlar ki ya hiç eğri odun yok mu? Diyor ki bu dergaha eğri odun yakışmaz ki. Bu dergaha düz odun yakışır. Onun için bizim nesillerimiz taptuğun, Yunus'un, Yesevi'nin izinden gitmeli. Eğer izinden giderse bizler yeniden tarih, kültür, edebiyatla bağımızı kurmamız gerekiyor. Bakın bugün İngilizlere gidin. İngilizlerin donanması çok önde. Deyin ki donanmanız mı, donanmayı mı tercih edersiniz, Shakespeare'ı mı tercih edersiniz? İngilizlerin cevabı Shakespeare olacak. Bizde yüzlerce Shakespeare var. Yunuslar var, Mevlana'lar var değil mi? Biz bunları anlamalıyız, anlatmalıyız. Bunların felsefelerini özümsemeliyiz. Ve bugün bu asırda yeni Yunuslar, yeni Mevlana'lar, yeni Hacı Bektaşlar, yeni Hacı Bayram Veliler'i ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Bu da okuyarak olur. Kültürle bağımızla irtibat kurarak olur. Naima var tarihçi. Diyor ki, tevarih idi dehrin tercümanı. Davayı bildirir yoktur ziyanı. Gehi bastı makal eyler siyerden. Söz açar kavze-i hayrul beşerden. Tarihi bileceksin. Konuları bileceksin, tarih tekerrürden ibaret, geçmişi bileceksin ki geleceğe emin adımlarla yürüyebilesin.
Sayın Aydın, o kadar güzel anlattınız ki inanın şu anda söyledikleriniz de gerçekten yeni nesle çok önemli noktalar iletecek durumda. Onları hep okumaya sevk ediyoruz. Onları hep geçmişi, tarihi öğretmeye sevk ediyoruz. Bu anlamda sizin dediğiniz gibi halk edebiyatı gerçekten çok büyük bir cevher. Keşke bütün yavrularımız dediğinizde ilkokuldan üniversiteye kadar tüm bu halk edebiyatının o birbirinden eşsiz dizelerini okuyarak o üniversiteyi sonlandırsalar işte o zaman hem tarihimizi öğrenecekler hem Türkiye'de neler yaşanmış, bu topraklarda neler olmuş bitmiş onları yaşayarak hissederek öğrenecekler ve gelecekte onlar da kendi evlatlarına aynı cevheri ulaştırma şansına sahip olacaklar ama biraz sanıyorum biz de bu konuda çaba sarf etmeliyiz. İşte sizin gibi değerli hocalarımızı biz de programımızda ağırlayarak sizin sesinizden o güzel dizeleri onlara ulaştırarak kendi açımızdan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son cümlelerinizi alalım. Siz neler söylemek istersiniz? Gerçi hiç o güzel dizeleri kesmek de istemiyorum ama işte programımızın
evet,
süresi
her şeyin bir sonu var. İşte sona gelelim de sonu da anlatacağım. Başı anlattık, sonu da anlatalım da okumak dediniz ya. Yine bakın aşık ne diyor? Diyor ki okumadan kimse alim olmamış. Önce elifbadan başlanır beyim. Hiçbir eşya kemalini bulmamış boşuna mı fidan aşlanır beyim? Fidan boşuna mı aşlanıyor? Ya. Niye? Kemalete ersin diye. Dünya geçici. Hepimiz bu dünyada görevlerimizi yapıp gideceğiz. Ama iyilikler bırakmalıyız. Güzellikler bırakmalıyız. Öldükten sonra bizleri hayırla yad etmeleri gerekiyor. Bunun için ne yapmalıyız? Yine aşığın diliyle. Arslan kovalıyor, ceylan kaçıyor. Her canlı avını kendi seçiyor. İkisi de aynı sudan içiyor. Yılan zehir yapar, arıbal yapar. Herkes yılan olup zehir yapabilir. Ama bizim hedefimiz arı olup bal yapabilmektir. Üretmektir, tüketmek değil. Üreten bir topluma dönmemiz gerekiyor. Ve dünyanın geçiciliğini Aşık Reyhani bakın bir şiirinde ne de güzel dile getiriyor. Diyor ki, dünya varlığını hayal ederken iki taş bir mezar örmüş kara yer, ağayla hizmetkar yan yana yatar. Ne asıl ne nesil sormuş kara yer. Reyhani farkı ne az ile çoğun, ikisi de bir olur var ile yoğun. Mezar bir tarladır insanlar tohum, sırası geldikçe sürmüş kara yer. Bu dünya geçici, kini atalım, nefreti atalım, ikiliği atalım, birleşelim, gönül yapalım. Gönüller ne yapmaya geldim diyor, gönüller kurmaya geldim, gönülleri yaşatmaya geldim. Bütün bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize sizin aracılığınızla selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her günleri aşıkça olsun, aşık gibi kalsınlar.
Ne güzel, ne güzel ifade ettiniz Sayın Aydın. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İnanın buradaki bu dizeleri dinledik. Sanki bütün aşıklar şu anda stüdyomuzda. Hepsi bizi izliyor. Hepsine seslendik. Hepsinin ruhları şad olsun. İyi ki yaşamışlar bu topraklarda. İyi ki bize bu cevherleri bırakmışlar. Sizin de ağzınıza sağlık. İnşallah. Öyle güzel günümüze aktardınız ki hepsini ayrı ayrı birer dörtlükle ya da birkaç dörtlükle bize, dinleyicilerimize ulaştırdık. Sevgili dinleyicilerimiz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Oğuzhan Aydın stüdyo konuğumuzdu. Sümani'den Reyhani'ye aşıklık geleneğini hem de çok güzel dizelerle konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ervah-ı ezelde, levh-i kalemde, levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Sevdiğim acep kime ver? Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader beni bir vefasız yere yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader beni bir vefasız yere yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader beni bir vefasız yere yazmışlar. Thank you. aşk ehlinin halini, canan halini kaldırır gönlünden kıylı kavlini. Herkes dosta yazmış arzu halini, arzu halini, benimkini üdüz yara yazmışlar. Herkes dosta yazmış arzu halini, benimkini rüzgara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın sümmani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın sümmani bir kenara yazmışlar.
Dünden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizimle. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün şimdi daha önce ismini mutlaka büyükler bilir ama çocuklarımızın pek bilmediği bir yarışmadan bahsedeceğiz aslında. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen Gürbüz Çocuk Yarışmaları'nı anlatacağız. Ama gerçekten günümüz çocuklarına Gürbüz Çocuk Yarışmaları vardı eskiden desek sanıyorum hiçbiri bilmez değil mi?
Evet, zannetmiyorum. Yani büyüklerin bile bileceğinden emin değilim. Güzel çocuk yarışmaları falan Hayat Dergisi'nde falan yapılmış ama bu Cumhuriyet dönemindekini bileceklerini ben de pek zannetmiyorum. Gürbüz Çocuk adı üzerinde zaten aslında fiziki ve sıhhi anlamda sağlıklı çocuğu teşvik edebilmek amacıyla devletin de bir politikası. Çünkü o dönemin hani şöyle bir baktığımız zaman durumuna 13 milyon yaklaşık bir nüfusumuz var. Zaten aslında bu coğrafyaya göre çok az bir nüfus. Arka arkaya gelen savaşlarla nüfusumuzun önemli bir kısmını kaybetmişiz. Ve bunlar şöyle bakacak olursak iş gücü aynı zamanda eksikliği demek. Evet. Şimdi birçok işte fabrika kurulmaya çalışılıyor Cumhuriyet döneminde. Madenler işletilecek, sular işletilecek, tarım alanları daha arttırılacak ve işletilecek. Yani devletin kalkınma için düşündüğü genç, pek çok şey için çok nüfus gerekiyor. Yani 13 var. Milyon nüfusun da iş gücü açısından düşünüldüğünde yeterli olmayacağı açık. Dolayısıyla Atatürk de bu duruma çok vurgu yapıyor zaten. Yani böyle bir coğrafyada Avrupa'nın en büyük hani coğrafyalarından bir tanesi ama bu nüfusla bu ülkeyi kalkındıramayacağımız kesin. O yüzden en az iki katına çıkması lazım diyor. Dolayısıyla bu anlamda politikalar geliştiriliyor. İşte mesela daha çok çocuklu ailelerden daha az vergi alınması, vergi alınmaması, bir takım para yardımları yapılması, çok çocuk yapılmasını teşvik etmek, işte doğum kontrolüyle ilgili bir takım yanlış uygulamaların giderilmesi, bu öncelikle çocuk doğumunu arttırmak. Ama diğer taraftan doğan çocuklar ölüyor. Çocuk ölümleri neredeyse %80-%90 civarında. Yani her iki çocuktan bir tanesi ölüyor. Bu da çok kötü bir durum. Dolayısıyla bir taraftan da sağlık açısından işte aşılarla yanlış bilgilendirilecek hani bir takım batıl inançlara yöneliyor. Çünkü taşrada en azından anneler işte hastalık olduğunda çok ilkel yollarla gidermeye çalışıyorlar. Onları nasıl yapalım da giderelim derken işte bir takım Hıfzı Sıha'nın çalışmaları var. Dispanserler veya çocuk bakım evleri anneler için bir takım kurumlar kurmaya ve sağlık açısından bir kere doğan çocuğu sağlıklı olabilmesi için uğraşıyorlar. Tamam, belki yaşadı çocuk, ölmedi. Bu sefer sağlıklı büyüyebilmesi için gerekli ortamlar. Aynen. Yani yine bu konuda da bilinçsizlikler söz konusu. Çocuk çok iyi bakılmıyor. Bir de hani doğmuş ve şu anda ülkede yaşayan çocukların da şartları çok kötü. Birçoğunun yetim ve öksüz kaldığından bahsediyoruz zaten. Hani zaman zaman çocuklarla ilgili konuştuğumuz konularda, savaşlarda. Şimdi o çocuklar da zaman zaman evlatlık veriliyorlar falan. İşte Himaye-i Etfal Cemiyeti bir anlamda bu çocuklara kol kanat germeye çalışıyor ama sayı çok fazla. Yani neredeyse 300 binin üzerinde bir çocuktan bahsediliyor. Devletin koruması altına alıp bakabileceği çocuk 5 bin civarında
çocuk
falan.
Çocuk kurumları ancak
evet,
yetiyor.
Yani dolayısıyla çok yetersiz kalıyor bu anlamda. Bu açıdan da halkı bilinçlendirmeye, yani bu çocuklar hepimizin çocukları, hep beraber bu çocuklara bakmalıyız diye. Yani bu anlamda bir çocuğun bizim geleceğimiz olduğu, geleceğimiz açısından çocuk politikalarının, nüfus politikalarının çok önemli olduğu konusunda halk bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Bu bilinçlendirme çalışmalarında da Himaye-i Etfal Cemiyeti gerçekten önemli kurumlardan bir tanesi. Öncelikle tabii ki işte şehit olmuş ailelerin çocuklarına, ortada kalan çocuklarına bakmak ve onlara yardım etmek amacıyla bir takım çalışmalar yapıyor. Kimsesiz çocuklara bakmak amacıyla, ama bunun yanı sıra dediğim gibi devletin bu çocuk politikasını teşvik edebilmek için, ilerletebilmek için Gürbüz Çocuk, Gürbüz Türk Çocuğu dergisi çıkarıyorlar. 1926'dan 35'e kadar, sonrasında Çocuk adını alıyor, kısaltılıyor. Devam ediyor gene. Ama Gürbüz Türk Çocuğu dergisinde biraz önce bahsettiğim gibi halkın bilinçlendirmesi amacıyla, mesela çünkü halk kimi dinler? Mesela doktoru dinler. O zaman doktorlar yazılar yazıyorlar. İşte çocuğunuzu şöyle büyütün, anne sütü önemli. Şunu şunu yapın, şunu şunu yapmayın. Çocuğun fikri sağlığı da bir o kadar önemlidir. İşte dövmeyin, dayak atmayın, sevin, şımartmayın, şu bu.
Hani hem sağlık hem de psikolojik anlamında, ve eğitim evet, anlamında evet. Bilgiler veriliyor.
Bir takım bilgiler ve bilinçlendirmeye çalışıyorlar aileleri. Bu bilinçlendirme çalışmalarına devam ederken aynı zamanda çocuk sorunları da konuşuluyor dediğim gibi. Bir taraftan da bu tür işte çocuk bayramı gelecek haftada olacak. Çocuk bayramlarında işte rozetler satarak, çeşitli kampanyalar başlatarak, kendi dergilerinden bunları duyurarak da bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ama Gürbüz çocuk yarışmaları yapıyorlar. Bu da aslında bir anlamda Gürbüz kelimesine fiziki ve sıhhi anlamda evet bir anlamı var, ama fikri anlamda da anlam kazandıran bir yarışma. Yani sadece çocuğun boyu kilosu değil, iyi yetişmiş olması. Ne açıdan iyi yetişmiş olması? Yani bir anlamda geleceğin bu coğrafyayı, ülkesini kalkındıracak bir nüfus gücü
yani fiziki olması sağlığı anlamında. Yanında akli evet. sağlığı ve becerilerinin de gelişmiş
olması. İyi yetiştirilmiş olmasından bahsediyorlar. Bu tür çocukları öne çıkarmaya çalışıyorlar. Ve dolayısıyla işte Gürbüz Çocuk yarışması, müsabakası yapılacaktır diye dergide böyle bir ilan çıkıyor. İnanılmaz bir karşılık buluyor halkta. Yani birçok kişi baktığımız zaman özellikle neyi istiyorlar, mesela işte boyu kilosu,
kaç
nasıl beslendiği. İlk başta iki kategoride yapılıyor. Hani 0-2 yaş gibi, 2-5 yaş gibi. Daha sonrasında bu farklı kategorilere dönüşüyor. Hatta çok fazla talep olunca 14 yaşa kadar bunu uzatıyorlar, daha da arttırıyorlar yarışmanın.
Fotoğraf mı istiyorlar?
Evet, fotoğraf istiyorlar ailelerden. Çocuklarının fotoğrafını istiyorlar. İşte küçükse hani 0-2 yaş arasındaysa çıplak fotoğrafı olabilir bedeninin görülmesi için. Daha büyükse daha giyinik ve özellikle hani sağlıklı görünmesini sağlayacak şekilde bir fotoğraf istiyorlar. Boyu, kilosu, kim olduğu, ama mesela neyle beslendi bu çocuk? Buradan da şunu özellikle hani yarışma yoluyla
çocukları sağlıklı besleyin demek
geçirdiği hastalıkları soruyor ve neyle beslendiğini soruyor. Hayır, şöyle mesela anne sütü içmiştir bu çocuk ve hiç hastalanmamıştır. İşte diyelim ki inek sütüyle beslenmiştir, hiç hastalanmamıştır. Diyelim ki sütle beslenmemiştir, anne sütü alamamıştır, hastalanmıştır.
Bir yani dolayısıyla de tutuyor
evet,
aynı
evet.
zamanda.
Bu anlamda da şunu ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Demek ki anne sütüyle beslenen ya da sıhhi sütle beslenen çocuklar
sağlıklı
oluyorlar, hastalanmıyorlar. Evet. Hani alttan alta aslında bir taraftan da bu mesajı vererek, ha sağlıklı, benim çocuğum da böyle sağlıklı olsun, o zaman anne sütünü teşvik. Hani belki bunu doktorlar da söylüyorlar ama bu yolla, çocukların yoluyla söylemek
olmuş,
aynı zamanda evet. çocuklar için de bir öğretici. Evet. Çünkü orada çocukların resmini dergide basıyorlar, kazanan çocukların resimlerini. bu hani görsellerin basılması o anlamda da tabii teşvik edici. Gittikçe artmasının sebebi de o. Yani çocuğun resmi bir de düşünün dergide çıkıyor, basılıyor.
O zaman ne kadar kıymetli değil mi?
Şimdi baktığımız zaman hani diyebiliriz ki mesela belli kesimdeki çocuklar çocukların resimleri gönderilmiştir. Herkes nereden bulacak fotoğraf çekecek kişiyi falan diye, ama mesela cemiyet bununla da ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Hı hı. Diyelim ki siz böyle katılmak istiyorsunuz yarışmaya, fotoğrafçı yollayabiliyor zaman zaman. Hatta sonrasında bunu teşvik amacıyla, yani çok çocuk doğurmayı teşvik amacıyla çok çocuklu aile yarışması yapıyorlar. Mesela diyelim ki 9 çocuğunuz var, hepsi de sağlıklı. Kimisini okutmuşsunuz falan, çok çocuklu aile yarışmasına böyle bütün 9 çocuğunuzu kendinizle beraber götürüp stüdyoya fotoğrafınızı çekiyor. Gidemiyorsanız fotoğrafçı yolluyor size. Bir taraftan da böyle bu ailelerin fotoğraflarını, hı-hı, mesela yayınlamışlar. Hani tamamen gerçekten bu amaçla yapıldığını görüyoruz.
Amacına ulaşmış o zaman.
Amacına ulaşıyor. Evet, uzun bir süre devam ediyor gerçekten yarışma. Ve her meslekten, her meslek grubundan insanların katıldığı, her sosyo-kültürel seviyeden insanların katıldığı, her yaş grubundan dediğim gibi çocukların katıldığı ve bu anlamda toplumu da bir bu amaç çerçevesinde birleştiren de bir yarışma. Çünkü bunun birçok yazar dergide yazı yazıyor. Dönemin ünlü yazarları gerçekten konuya dikkat çekecek çok önemli yazılar yazıyorlar. Ve bir kısmı bu yazarların kendisi de mesela üvey anne elinde büyümüş, Darüşşafaka'da büyümüş, yetim, öksüz. Dolayısıyla hani olayı bilen insanlar ve bunun ne kadar önemli olduğunu, çocuğun bizim geleceğimiz olduğunu. Sakarya neyse şu an Türk çocuğu odur. Yani Sakarya'da nasıl muharebeyi kazandık, bugün bizim nüfus konusunda da çocukla ilgili mücadelemizi, çocuk meselesini kazanmamız gerekir, evet, diyorlar. Ve bence o gündem hala da değişmedi. Yani bugün de bence çocuk konusuyla ilgili, çocuk meselesi bitmedi. Bizim gerçekten geleceğimiz çocuk, Sakarya Türk çocuğu. Yani uyuşturucu mesela %200 artmış. Son istatistikler bunu gösteriyor. Kimi alanlarda uyuşturucu kullanımı %200 artmış. Ve yaş çok küçülmüş. Yani bu bizim hala çocuk meselesiyle ilgili çok ciddi yapmamız gerekenler olduğunu gösteriyor. Evet, gürbüz çocuk ama aynı zamanda sağlıklı çocuk, iyi yetişen çocuk, geleceğe ümitle bakan çocuk. Şimdi uyuşturucuya niye sarılır bir insan? Yani neden bu kadar yaş küçülür? Hı hı. Gerçekten toplumsal olarak oturup bunların üzerinde düşünmemiz ve çocukların sağlığı için, geleceği için, yani mutlu çocukları olan bir ülkede gelecekten korkmamak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden şiddet olayları artmış, aile içi şiddet, çocuk istismarı, cinsel taciz olayları çocuğa. Bütün bu istatistiklere bakıldığında bizim tekrar çocuk meselesini gündeme getirerek Cumhuriyet'in o ilk dönemlerinde farklı bir gündemle gelmişti, ama bizim de tekrar bugün yeni bir gündemle başka politikalar uygulayarak çocuk meselesini çok acil, geleceğimizi kurtarmak istiyorsak çok acil bir şekilde yeniden gündeme getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda Cumhuriyet'in bize en önemli mirası diye düşünüyorum çocuklar.
Evet değerli hocam, önümüzdeki hafta Salı'da yine sizinle 23 Nisan'ı konuşacağız. Evet. Çocuklarımız da olacak. Onlarla birlikte çok güzel bir program gerçekleştireceğiz.
Heyecanla bekliyorum.
Şimdiden bütün çocuklara selam olsun. Şimdiden bayramları kutlu olsun diyelim, evet, ve bugünkü konumuzla ilgili de aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi Dünden Kalanlar köşemizde. Cumhuriyet döneminde özellikle çocuk ölümlerini engellemek ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Gürbüz Çocuk Yarışmalarını değerlendirdik değerli hocamızla. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. Hayatın sesleri.